Ayrım 34.
İlişki. İşte her şeyin karmaşık bir hal almaya başladığı yer burası. Cerrahlar nasıl önce anatomiyi öğrenmek zorundalarsa, angıs doktorları da her şeyden önce danışan ve danışılan kişi arasındaki ilişkiyi anlamak zorundalar. Bu tür bir danışmanlık bilimine katkıda bulunacaksam, tıpkı güvercinlerin beynini incelediğim gibi, bu danışmanlık ilişkisini de aynı tarafsızlıkla inceleyebilmeliyim. İnsanın kendisinin de bir taraf oluşturduğu bir ilişkiyi tarafsız olarak incelemesi kolay değil. Yine de çok çarpıcı eğilimler dikkatimi çekiyor. Nietzsche'yi çok eleştirdim ama artık bunu yapmıyorum. Tersine artık her sözünü dikkatle dinliyor ve günden güne onun bana yardım edeceğine daha çok ikna oluyorum. Benim ona yardımcı olacağımı sanıyordum. Artık öyle düşünmüyorum. Ona verecek fazla bir şeyim yok. Onunsa bana verecek çok şeyi var. Onunla rekabete girmiş, ona satranç tuzakları kurmuştum. Artık yapmıyorum. Onun içgörüleri olağanüstü. Çok yüksek bir zekaya sahip. Ben onun yanında şahine bakan bir tavuk gibi kalıyorum. Ona saygım biraz abartılı mı? Onun benim üzerimde uçmasını mı istiyorum? Belki de onu dinlemek istemeyişimin sebebi bu. Belki de onun acılarını, onun da hata yapabileceğini duymak istemiyorum. Onu nasıl ele alacağımı düşünmüştüm. Artık düşünmüyorum. Ona karşı içimde bir sıcaklık duyuyorum. İşte bu bir değişim. Bir keresinde durumunu Robert'in yavru kedisini eğitişine benzetmiştim. Uzak dur, bırak sütünü içsin. Sonra senin ona dokunmana izin verecektir. Bugün görüşmemizin ortasında gözümün önünde bir imge takılı kaldı. İki tane kaplan postlu kedi yavrusu kafa kafaya vermiş, aynı çanaktan süt içiyorlar. Garip bir şey daha. Neden ona tam anlamıyla oluşmuş bir güzelliğin geçenlerde muayenehaneme geldiğinden söz ettim acaba? Lou Salome ile görüştüğümü öğrenmesini mi istiyorum? Tehlikeyle mi dans ediyorum? Gizliden gizliye onu üzmeye mi çalışıyorum? Aramıza nifak tohumları mı sokuyorum? Nietzsche neden kırbaçlı kadınlardan hoşlanmadığını söyledi. Lou Salome ile çektirdiği o fotoğraftan söz ediyor olmalı. Tabii benim o resmi gördüğümü bilmiyor. Ona karşı duyduğu hislerin benim Berta'ya karşı duyduklarımdan o kadar farklı olmadığını anlamış olmalı. O halde gizliden gizliye beni üzmeye mi çalışıyor? Küçük özel bir şaka mı? İşte biz burada birbirine karşı dürüst olmaya çalışan iki erkeğiz. Ama iki tarafta birbirine iki yüzlülük yapıyor gibi sanki. Yeni bir içgörü daha. Nietzsche benim için ne ise ben de Berta için oydum. Berta benim zekamı büyütür, her sözüme tapar, her seansımız onun için büyük bir önem taşır, bir sonraki görüşmemizi iple çeker, hatta onu günde iki kez görmem için bana baskı yapardı. Beni idealize ettiğini ne kadar belli ederse ona o kadar güç verirdim. Bütün sıkıntılarımı giderir, beni rahatlatırdı. Onun bir tek bakışı yalnızlığımı unuttururdu. Bana yaşama amacımı ve yaşamanın önemini gösterdi. Küçücük bir gülümseyişi bana arzu edildiğimi hissettirir, hayvani dürtülerimi ayağa kaldırırdı. Tuhaf bir aşk. İkimiz de birbirimizin büyüsüne kapılıp kendimizden geçerdik. Yine de ümidim artıyor. Nietzsche ile girdiğim diyalog çok güçlü ve bu gücün bir yanılsama olmadığına eminim. Ne tuhaf. Birkaç saat sonra bütün konuştuklarımızı unuttum. Bunları unutmamda bir tuhaflık var. Kafede konuşulan sıradan şeylerin uçup gidivermesi gibi değil. Aktif unutma diye bir şey mümkün olabilir mi? Bir şeyi önemsiz olduğu için değil de fazla önemli olduğu için unutmak diye bir şey. Son derece çarpıcı bir cümleyi not ettim. Bizler arzu edilenden ziyade arzulamaya aşığızdır. Bir tane daha. Emniyet içinde yaşamak tehlikelidir. Nietzsche, bütün bürgerlih yaşamımın tehlikeli bir yaşam tarzı olduğu görüşünde. Galiba kendi gerçek benliğimi kaybetme tehlikesi içinde olduğumu, kendi kimliğimi bulamayacağımı anlatmak istiyor. İyi ama kimim ben? Friedrich Nietzsche'nin Doktor Breuer hakkındaki notları. 15 Aralık 1882. Sonunda her ikimiz için de çok değerli bir gezinti oldu. Derin sulara dalıp dalıp çıktık. Soğuk sularda, zindelik veren sularda yüzdük. Yaşayan felsefeyi seviyorum. Ham deneyimden işlenen felsefeyi seviyorum. Cesareti artıyor. İradesi ve dayanıklılığı ona yol gösteriyor. Ama artık benim de riskleri paylaşmamın zamanı gelmedi mi? Uygulamalı felsefe zamanı henüz olgunlaşmış değil. Ne zaman olacak? Bundan 50 yıl, belki de 100 yıl sonra mı? İnsanoğlunun bilgiden korkmadığı, artık zayıflığını ahlak kuralı kisvesi altında saklamayacağı, yapacaksın zincirini kırma cesaretini bulduğu zamanlar da gelecek. İşte o zaman insanlar benim yaşayan bilgeliğime açlık duyacak. İşte o zaman insanlar dürüst bir yaşam, inançsız ama keşiflerle dolu bir yaşam için benim kılavuzluğuma ihtiyaç duyacak. Zaferle dolu bir yaşam için. Şehvete karşı kazanılan bir zafer. Boyun eğmek için duyulan şehvetten daha büyük bir şehvet var mı? Söylenmesi gereken başka şarkılarım da var. Kafam pek çok melodiye gebe ve Zerdüşt beni her zamankinden daha yüksek sesle çağırıyor. Benim mesleğim teknisyenlik değil. Yine de bu işe el koymalı ve tüm çıkmaz sokakları ve ince patikaları kaydetmeliyim. Bugün işimizin aldığı yön bütünüyle değişti. Peki ya anahtar neydi? Kaynağı değil, anlamı bulma fikri. 2 hafta önce Joseph bana Berta'nın semptomlarını, her birinin kökenini bularak yok ettiğini anlatmıştı. Örneğin, su içmeye karşı duyduğu korkuyu gidermek için bir zamanlar hizmetçisinin Berta'nın bardağından su içmesi için köpeğe izin verdiğini hatırlamasını sağlamış. Önce biraz kuşku duymuştum. Hatta şimdi daha da kuşkuluyum. Bir köpeğin birinin bardağından su içmesi kötü bir şey mi? Bazıları için evet. Peki bu bir felaket mi? Hiç sanmam. Histeriye neden olacak bir şey mi? İmkansız. Hayır, bu sebep değil bir gösterge. Daha derinlerde yatan angustun göstergesi. Joseph'in tedavisinin kalıcı olmamasının sebebi de bu. Asıl anlama bakmalıyız. Semptomlar yalnızca ta derinlerdeki angustun infilak etmekte olduğunu haber veren ulaklardan ibaret. Sınırlar, Tanrı'nın ölümü, tek başınalık, amaç, özgürlükle ilgili derin kaygılar. Yaşam boyu kilit altında tutulmuş derin kaygılar. Artık zincirlerini kırıp zihnin kapılarını ve pencerelerini zorluyorlar. İşitilmek istiyorlar. Yalnızca işitilmek de değil, yaşanmak istiyorlar. Hala yer altındaki adam hakkındaki o garip Rusça kitabın etkisi altındayım. Dostoyevski, dostlardan başkasına anlatılamayacak şeyler vardır diye yazıyor. Hatta bazıları dostlara bile anlatılmamalı. Bunların arasında bir de insanın kendisine bile anlatmaması gereken şeyler var. Bunlar kesinlikle Joseph'in asla kendine bile anlatmadığı ama içinde kopan fırtınalar. Berta'nın Joseph için ne anlama geldiğine bir bakalım. Kaçış. Tehlikeli bir kaçış. Tehlikeden ve emniyetli yaşamdan kaçış. Bir de ihtiras var. Gizem ve büyü. Ölüm fermanını tecil eden büyük kurtarıcı. Berta'nın insanüstü güçleri var. O bir yaşam beşiği. Günah çıkartılan anne. Breuer'in içindeki vahşi ve hayvani her şeyi mazur görüyor. Bütün rakipler karşısında Breuer için garantili zafer anlamı taşıyor. Ölmez bir sevgi, sonsuz bir birliktelik ve kadının düşlerinde Bruer'in varlığını ebediyen sürdürmesi için fırsat arıyor. Zamanın dişlerine karşı bir kalkan görevi görüyor. Kendi içindeki uçurumdan kurtarmayı ve aşağıdaki uçuruma karşı onu güven içinde tutmayı o sağlıyor. Bertha, gizemin, kol kanat germenin ve kurtuluşun simgesi. Joseph Bruer buna aşk diyor. Ama bunun asıl adı dua. Benim babam gibi bütün kilise rahipleri cemaati iblisten korumuşlar. İnancı aşağılamak için iblisin inancın düşmanı olduğunu öğretmişler. İblis her kılığa girebilir. Ama bunların hiçbiri de septisizm ve şüphe pelerininden daha tehlikeli ve daha sinsi olamaz. Peki, bizleri kim koruyacak? Kutsal septikler mi? Bilgelik aşkımıza ve köleliğe duyduğumuz nefrete gelebilecek tehditleri bize kim gösterecek? Bu görev bana mı düşüyor? Biz, septiklerin de düşmanları, en olmayacak yerlere inanç tohumları eken ve kuşkulanmamızı engelleyen iblislerimiz var. Bu yüzden tanrıları öldürüyoruz. Ama onların yerine başkalarını koyuyoruz. Öğretmenleri, sanatçıları, güzel kadınları, Joseph Bruer, tanınmış bilim adamı, 40 yıldan beri Mary adındaki küçük bir kızın unutulmayan gülümseyişini azizlik mertebesine çıkarıyor. Biz kuşkucular tetikte olmalıyız ve güçlü olmalıyız. Dinsel tahrikler vahşice üstümüze geliyor. Bruer'e bir bakın. Ateist olmasına karşın sonsuza dek kol kanat altında kalmak, bağışlanmak, tapılmak ve korunmak istiyor. Benim görevim kuşkucuların rahibi olmak mı? Dinsel arzuları hangi kılığa bürünmüş olurlarsa olsunlar arayıp bulmak ve yok etmekle mi harcayacağım kendimi? Düşman çok güçlü. İnancın alevi, ölüm korkusu, unutulma ve anlamsızlık gibi bitmez tükenmez bir yakıtla besleniyor. Anlam bizi nereye götürecek? Saplantının anlamını ortaya çıkardığımda ne olacak? Joseph'in semptomları yok mu olacak? Ya benimkiler? Ne zaman anlama kuyularına girip çıkmamız yeterli olacak mı? Yoksa bu batıp çıkmalar sürecek mi? Ve hangi anlam? Aynı semptomun birçok anlamı var gibi görünüyor ve Joseph, Bertha'nın anlamlarını bitirip tüketeceğe benzemiyor. Belki de ortada yalnızca Bertha'nın kendisi kalana kadar bu anlamları bir bir soymalıyız. Bütün anlamlarından sıyrıldığında Bruer, onun korkmuş çıplak bir insan olduğunu, kendisinin hepimizin gerçekten olduğu gibi o kadının da yalnızca bir insan olduğunu görecektir. İnsanca, pek insanca. Ertesi sabah Bruer Nietzsche'nin odasına girdiğinde üzerinde hala kürk kenarlı paltosu ve elinde siyah şapkası vardı. Friedrich, pencereden dışarı bir bakın. Şu çekingen turuncu yuvarlağı, şu yukarıdakini tanıyabildiniz mi? Sonunda bizim Viyana güneşi yüzünü gösterebildi. Bunu yürüyüşe çıkarak kutlayalım mı? Her ikimiz de en iyi yürürken düşündüğümüzü söylüyoruz. Nietzsche sanki ayaklarında yaylar varmış gibi oturduğu masadan fırlayıp geldi. Bruer daha önce onun hiç bu kadar çevik hareket ettiğini görmemişti. Hiçbir şey beni bundan daha fazla mutlu edemez. Hemşireler 3 gün boyunca bana odadan dışarı adım attırmadılar. Nereye yürüyelim? Kaldırım taşlarından kaçabilecek zamanımız var mı? İşte planım. Ayda bir sept gününde aile mezarlığımızı ziyaret ederim. Bugün siz de benimle gelin. Mezarlık arabayla buradan 1 saat sürmez. Orada çok az kalacağım. Yalnızca mezara birkaç tane çiçek koyacağım. Oradan da Simmeringer Heide gider, ormanda 1 saat kadar yürürüz. yemeğe zamanında yetişebiliriz. Sept günleri öğleden önceye randevu vermem. Brewer, Nietzsche'nin giyinmesini bekledi. Nietzsche, kendisinin soğuk havadan hoşlanmasına rağmen soğuk havanın ondan hoşlanmadığını söyledi. Bu yüzden migrenden korunmak için iki kalın kazak giydi ve paltosunu sırtına geçirmeden önce 1,5 metrelik yün bir atkıyı birkaç kez boynuna doladı. Güneş ışığından gözlerini korumak için Baviera şapkasının üzerine yeşil bir siperlik yerleştirdi. Arabada giderlerken Nietzsche arabadaki klinik dosyalarını, tıp metinlerini, kapı ceplerindeki ve boş koltuklardaki tıp dergilerini sordu. Brewer, arabasının ikinci muayenehanesi olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu. Bu arabada Bakestrasse'deki muayenehanemden daha fazla kaldığım günler vardır. Bir süre önce genç bir tıp öğrencisi Sigmund Freud, bir hekimin günlük yaşamını kendi gözleriyle izlemek istediğini söyleyerek gün boyu bana eşlik etmek istediğini açıkladı. Bu arabada geçirdiğim zaman onu hayrete düşürdü. O anda klinik kariyerden vazgeçip araştırmacı olarak kariyer yapmaya karar verdi. Arabayla şehrin güneyindeki Ringstrasse'ye çıkıp Schwarzenberg köprüsünden Viyana nehrini geçtiler. Yazlık sarayın önünden geçerek Remwege, sonra da Simmering, Hauptstrasse'ye çıktılar ve çok geçmeden Viyana şehri merkez mezarlığına vardılar. Üçüncü ana kapıdan girince mezarlığın Yahudi bölümüne geldiler. 10 yıldan beri Brewer'i aile mezarlığına getiren Fishman, ancak bir atlı arabanın geçebileceği kadar genişlikteki küçük patika yollarda hiç şaşırmadan ilerliyordu. Rothschild ailesinin büyük kabrinin önünde durdu. Brewer ve Nietzsche indiklerinde Fishman koltuğun altında duran koca bir buket çiçeği Brewer'e uzattı. İki adam mezar taşlarının bulunduğu tozlu patikada sessizce ilerlediler. Bazılarında yalnızca isim ve tarih yazılıydı. Bazılarına küçük bir hatıra cümle yazılmıştı. Kimisinde ise kutsal kabile, Kohen'in ölümüne atıfta bulunmak için uzanmış el figürü ya da Davut yıldızı çizilmişti. Brewer, mezarların çoğunun önünde duran yeni koparılmış taze çiçek buketlerini gösterdi. Bu ölüler diyarında bunlar ölmüş olanlar. Şunlar da mezarlığın terk edilmiş eski ve bakımsız bölümünü gösterdi. Asıl ölmüş olanlar. Bu mezarlara bakan kimse yok. Çünkü bunları tanıyan biri kalmamış. İşte onlar ölü olmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Brewer, küçük taşlarla çevrili geniş bir alandaki kendi ailesinin mezarına geldiğinde durdu. İki tane mezar taşı vardı. Dik duran küçük mezar taşında Adolf Brewer 1844-1874 yazıyordu. Büyük, düz ve gri mermer taşa iki ayrı yazı kazınmıştı. Leopold Brewer 1791-1872 Sevilen öğretmen ve baba, oğulların seni asla unutmayacak. Bertha Brewer 1818-1845 Sevilen anne ve eş, gençliğinin ve güzelliğinin baharında öldü. Brewer, mermer zeminin üzerindeki küçük taş vazoyu alıp, geçen aydan kalan kuru çiçekleri boşaltarak, yavaşça getirdiği çiçekleri yerleştirdi ve güzel bir biçimde dağılmalarını sağladı. Annesiyle babasının ve erkek kardeşinin mezar taşına küçük bir çakıl taşı koyduktan sonra sessizce başını önüne eğip bir süre öyle kaldı. Brewer'in yalnız kalma ihtiyacına saygı gösteren Nietzsche, granit ve mermer mezar taşlarının dizili olduğu patikadan aşağı yürüdü. Hemen önünde varlıklı Viyana Yahudilerinin mezarları duruyordu. Goldschmidt'ler, Gomperzeler, Altmanlar, Wertheimer'lar, hayattayken olduğu gibi ölümlerinde de Hristiyan Viyana toplumuna asimile olmaya çalışmaktaydılar. Bütün bir aileyi içine alacak olan büyük kabirlerin girişleri kalın demir kafeslerle kapatılmıştı. Kabirlere süslü mezar heykelleri bekçilik ediyordu. Yolun aşağısındaki masif mezar taşlarının üzerinde duran melek heykelleri taştan kollarını açmışlardı. Nietzsche onların dikkat çekmek ve hatırlanmak için yalvardıklarını düşündü. 10 dakika sonra Breuer ona yetişmişti. "Sizi bulmak çok kolay oldu Friedrich. Bir şeyler mırıldandığınızı duydum. Yürürken saçma şiirler uydurarak eğleniyordum. Şunu dinleyin." Derken Breuer onun bir adım önüne geçmişti. "Son şiirim. Taşlar ne işitir ne de görür bir şeyi. Yine de hıçkırır hafiften. Unutma beni, unutma beni." Sonra Breuer'in bir şey söylemesini beklemeden sordu. "Ailenizin yanındaki üçüncü Breuer olan Adolf kimdi?" "Adolf benim tek kardeşimdi. 8 yıl önce öldü. Annem onu doğururken ölmüş. Büyük annem yanımıza taşınıp bizi büyüttü. O da öleli uzun zaman oldu. Şimdi," dedi Breuer yavaşça, "hepsi gitti ve sıra bana geldi. Ya çakıl taşları? Buradaki mezar taşlarının üzerinde hep küçük çakıl taşları görüyorum. Çok eski bir Yahudi göreneği. Yalnızca ölüleri şereflendirmek, anısını ifade etmek için." "Kime ifade etmek için?" "Eğer münasebetsizlik ediyorsam Joseph, beni affedin lütfen." Breuer gömlek yakasını gevşetmek için elini paltosuna doğru getirdi. "Hayır, bir mahsuru yok. Aslında tam benim tarzımda geleneklere aykırı sorular soruyorsunuz Friedrich. Sorularımla hep ben başkalarını kıvrandırırdım. Şimdi ise benim kıvranmam ne tuhaf. Ama buna verecek bir cevabım yok. O çakıl taşlarını kimse için bırakmış değilim. Sosyal bir adet adına değil. Başkaları görsün diye de değil. Ailemden geriye kimse kalmadı. Bu mezarı ziyaret eden bir tek benim. Batıl inanç ya da korkudan değil. Bunun için ödüllendirileceğim gibi bir düşünce adına hiç değil. Çocukluğumdan beri yaşamın birbiriyle aynı iki boşluk arasındaki bir kıvılcım olduğuna inandım. Doğumdan önceki ve ölümden sonraki karanlıklar arasındaki bir kıvılcım.